ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırıyor ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada yine çalışma yaşamına ilişkin konulardan birini sizlere aktaracağız. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 463-34-21 telefon numaralarımız. Torba yasa tasarısında yer alan ve mesleki eğitimi zorunlu hale getiren düzenleme üzerine konuşacağız bugün. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında aynı zamanda www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Bugün stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesinden, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Merve Özaydın ve yine aynı bölümden program danışmanımız Okan Güray Bülbül. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, programımızın ilerleyen dakikalarında Türkiye'deki mesleki eğitim sisteminin yanı sıra Alman mesleki eğitim sistemini de konuşacağız. Avrupa'daki uygulamaların öncüsü olarak kabul ediliyor ve emekli meslek eğitimi öğretmeni Ahmet Özkan telefon konuğumuz olacak. Evet, bazı tartışmaları da beraberinde getiren torba yasada pek çok alanda düzenlemeler yer alıyor. İş yaşamına ilişkin düzenlemeleri de biz programımızda aktarmaya devam ediyoruz. Torba yasa tasarısında yer alan ve mesleki eğitimi zorunlu hale getiren düzenleme çerçevesinde mesleki eğitimin önemi ve mesleki eğitimde dünya ülkelerindeki uygulamalar üzerine konuşacağız bugün. Öncelikle mesleki eğitim tam olarak nedir? Mesleki eğitimden kastımız bir üniversite eğitimi de olabilir mi? Bunu belki anlamak gerekiyor. Neler aktarırsınız Sayın Özaydın?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Mesleki eğitim aslında dünyada son dönemde ülkemizde de sıkça tartışılan konu başlıklarından bir tanesi. Eğitim toplumların kalkınması için çok önemli bir parametre. Ancak işin bir de ekonomi ve sanayi boyutunda eğitim eşleşmesi mesleki eğitimi, yani iş gücü piyasalarınız için doğru personeli, doğru iş gücünü doğru zamanda yetiştirmek anlamına gelen mesleki eğitimi daha önemli bir hale getiriyor. Önemi, işin aslında öneminin kaynağını birkaç noktada açıklayabiliriz. Bunlardan bir tanesi şu: bir ülkenin kalkınması için sanayi başta olmak üzere birçok alanda insan kaynaklarını yetiştirme ihtiyacı var. Bu ihtiyaç sadece lisans programlarıyla sınırlı değil. Ön lisans, ilk öğretim, orta öğretim programlarına kadar dayanan geniş bir alana dayanıyor. Çünkü her alanın yetiştirme standartının iş gücü piyasasında bir karşılığı var. Mesleki eğitim genellikle orta öğretim programlarının içerisinde şekillenen ve iş gücü piyasalarına daha erken dönemde girme fırsatı vererek insanları istihdamla buluşturan bir alan. Bundan dolayı da özellikle ülkelerdeki genç nüfus yapısını çok yakından ilgilendiren bir özelliğe sahip. Ülkemizde hepimizin bildiği gibi fırsat penceresi olarak tanımladığımız bir durum var. Bir demografik fırsat penceresi diye söylediğimiz genç nüfus yapısına sahip bir ülkeyiz.
Evet.
Ve bunu uzun yıllar önümüzde bir süre daha sürdürecek gibi görünüyoruz. Bu nüfusu, bu genç nüfusu dinamik bir şekilde çalışma hayatıyla, doğru işlerle, doğru zamanda, erken zamanda eşleştirmek mesleki eğitim meselesi açısından, mesleki eğitimin doğru tespiti ve iyi düzenlenmesi açısından bir durum, bir önem yaratıyor. Özellikle son yıllarda gerek projeler alanında, gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı çalışmalarda, hatta özel sektör kuruluşlarının yaptığı çalışmalarda mesleki eğitimin önemini vurgulayan, mesleki eğitimi geliştirme noktasında önemli finansal harcamalar gerçekleştirilen programlar ve projeler var. Ancak şu ana kadar yine de yapılan bütün çalışmalara rağmen istenilen düzeyde olduğumuzu söyleyebilmemiz mümkün değil. Bunu biraz da mesleki eğitim sistemi içerisinde modellemelerle düşünmemiz gerekiyor. Dünyada başarılı modeller var mesleki eğitim sisteminde. Bu modellerin örnek alınması, bu modellerden bazı transferler yapılması şeklinde bir yöntem, bir politika tercihine ve tespitine ihtiyaç var. O projeleri de, o yöntemleri de en azından konuşacağız herhalde.
Evet, Türkiye'de daha çok yüksek öğretimi, lisans öğrenimine yönelik bir eğilim var. Sanki bu şekilde çok daha iyi meslek edinilebilirmiş, daha iyi ücretlerle iş bulunabilirmiş gibi bir eğilim var. Aynı zamanda bir taraftan da usta-çırak ilişkisi de sönmeye başladı. Çıraklar da yetişmiyor. Dediğiniz gibi bazı alanlarda eksik oluşuyor. Bunun aslında belki nedenlerine değinmek lazım. Ne gibi nedenlerden dolayı Türkiye'de böyle bir eğilim var?
Evet, bu tespitiniz çok önemli ve çok doğru bir tespit. Gerçekten herhalde dünyada bu anlamda sayılı örneklerden, birkaç örnekten biriyiz. Genellikle mesleki eğitim tercihi yerine genel eğitim, genel lise eğitimi tercihlerinin daha fazla olduğu ve üniversitelerin bu anlamda tercihinin daha yüksek bir şekilde karşımıza çıktığı. Sanıyorum 2,5 milyonu geçen bir üniversite sınavına giren öğrenci sayısıyla karşı karşıyayız. Bu kadar büyük çapta bir sınavı yapan ve bu kadar kısa süre içerisinde yüksek öğretim programlarına yerleştiren bildiğim kadarıyla dünyada başka ülke yok. Bu tabii sınav tekniği açısından böyle bir başarı gibi görünse bile zaman zaman sınav sistemi üzerindeki tartışmaların da çok yoğun olarak yapıldığını, gerçekleştirildiğini biliyoruz. Burada tabii üniversiteli olmak, üniversiteye gitmek ve üniversite mezunu olmanın toplum hayatındaki statüsel karşılığıyla bir algısının olduğunu düşünüyorum. Toplumda mesleklere verilen, mesleklerin toplumdaki statüsel değerlerine ve itibarlarına verilen karşılık, bazı mesleklerin özellikle mesleki eğitime dayalı olarak geliştirilecek ve ara eleman diye ifade ettiğimiz mesleklerin daha az değer görmesine, daha niteliksiz algılanmasına ve ailelerin de çocuklarına, çevrenin, okulun, öğretmenlerin genellikle öğrencilere yönelik motivasyonu meslek lisesi yerine genel liseler ve üniversiteler yönlü olarak yapmalarına sebebiyet veriyor. Ancak bakıyoruz tabii bu beraberinde başka sorunları birlikte getiriyor. Şöyle ki son dönemde işsizlik oranlarındaki en önemli artışlardan bir tanesi, en büyük gruplardan bir tanesi üniversite mezunu olduğu halde işsiz kalan gruplar. Çünkü üniversite doğrudan bir meslek standartı veren bir program değildir. Yani bu şekilde eğitim veren programlar
daha
vardır.
Çok mesleki teorik eğitim veriliyor.
Tabii yani meslek eğitimi üniversiteler genellikle vermezler. Mesleki eğitim fakülteleri, teknik eğitim fakültelerini istisna tutarsak, yani üniversiteler genellikle hayatın bir alanına ilişkin bir lisans eğitimi gerçekleştirirler. Bunun üzerindeki uzmanlaşma yetkisi, başarısı, becerisi kişiye aittir. Bizde tabii çok büyük bir oranı biz genel lise eğitimiyle birlikte üniversiteye devam ettirme çabası gayreti içerisinde olduğumuz için bu hem üniversitelerin zahmetini artırıyor ülkemizde hem de bizim ara eleman diye kullanabileceğimiz çok kısa zamanda iş gücü piyasasına girip iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak ve kendisi de gelir elde etmeye başlayarak bununla tatmin olacak genç grupların sayısının azalması gibi bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu söylediğiniz noktada bir ilave daha yapmak istiyorum. Burası çok önemli. Ara eleman dediğimiz eleman genellikle bizim iş gücü analizimiz içerisinde nitelikli, uzman, yüksek nitelikli iş gücünün daha altında çalışan bir grubu ifade ediyor. Biz ara eleman sayısını yeterli talep olmadığı için dolduramadığımız veya gerekli niteliklerle donanımsal olarak yeterli hale getiremediğimiz için üst gruptan yani nitelikli iş gücünden, üniversite mezunlarından, lisans eğitimi mezunlarından bu gruba doğru aşağıya doğru bir hareketlilik gerçekleşiyor. Ve bu sefer ara elemanın yaptığı işi talep eden, onu yapmaya razı olan, onun ücretiyle çalışmaya, onun haklarıyla çalışmaya razı olan yüksek üniversite mezunu veya lisans işte ön lisans programı mezunu mezunların olduğunu görüyoruz. Bu insan gücü yetiştirme anlamında hem insan kaynakları üzerine yapılan harcamaların bir israfı anlamına geliyor. Hem de dediğim gibi erken zamanda gençlerin iş gücü piyasasıyla buluşturulması ve böylece yani birçok sorun ve problemle karşılaşmalarına önüne geçilmesi süreçlerini durduruyor.
Hem de iş tatmini de azalmış
tabii,
oluyor.
Tabii iş tatmini de azalıyor. Şunu tabii özellikle söylememiz gerekiyor. Genç işsizliği bugün bütün dünyada çok önemli problemlerden bir tanesi. Yani geçtiğimiz yıllarda 2008 finansal krizinden beri sürekli artan bir trend vardı. Ama geçtiğimiz yıllarda özellikle Akdeniz coğrafyası başta olmak üzere biz %40'lara %50'lere ulaşan genç işsizliği rakamlarıyla karşılaştık. İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de. Ve bunun çok ciddi toplumsal sorunlara neden olduğunu, ciddi toplumsal sokak hareketlerine dönüştüğünü gördük. Buna karşın mesleki eğitim sistemini iyi kurgulamış ve başarılı modeller oluşturan ülkelerde ise hem genç işsizliği baskısının düşük olduğunu görüyoruz, hem de bu tür sosyal konjonktürlerin daha sınırlı ölçüde durumda kaldığını tespit edebiliyoruz.
Evet, ilerleyen dakikalarda Sayın Özkan'la da Almanya'daki durumu konuşacağız zaten, ama Türkiye'deki durumu da biraz daha değerlendirmek lazım. Torba yasa tasarısıyla beraber mesleki eğitimi zorunlu hale getiren bazı düzenlemeler yapıldı. Neler değişti? Normal mevcut durumdan şu anda bu tasarıyla beraber neler değişecek?
Ben önce sözlerime akademik kariyerimde örnek aldığım ve aynı çatı altında hizmet vermekten çok mutlu olduğum hocamla bu arada burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Sizin söylediğiniz nokta çok önemli. Mesleki eğitim konusunda Mehmet Hocam'ın çizdiği perspektif aslında Türkiye'de çok net gözüküyor. İşsizlik oranlarına baktığımız zaman yüksek öğretim mezunları içerisinde işsizlik oranı %11.7. Mesleki eğitim almış kişiler arasında işsizlik oranı %11.4. Yani aslında hocamın az önce söylemeye çalıştığı eğitim masraflarının boşa gitmesi noktası burada gözüküyor. Yani üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının çok daha düşük olmasını bekleriz.
Hem de vasıflı eleman oluyorlar değil mi?
Tabii, çünkü en az 4 yıl kamunun imkanlarını veya kendi özel imkanlarını kullanarak eğitim almış kişilerden bahsediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla işsizlik oranlarının da çok daha düşük olmasını bekleriz. Fakat maalesef böyle değil. Gene benzer bir şey iş gücüne katılma oranında da çıkıyor karşımıza. Yani üniversite mezunlarının aslında daha fazla piyasada iş arar olmasını veya istihdam ediliyor olmasını beklerken biz mesleki eğitim almış kişilerde bu oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %10'luk bir fark var. Bu durum gösteriyor ki aslında eğitim planlamasında ciddi bir hata yapıyoruz. Tek çare üniversite gibi bir algımız var. Maalesef İş gücü piyasamızın ürettiği işlerle eğitim verdiğimiz kişilerin nitelikleri örtüşmüyor. Bunun çok aslında spesifik bir göstergesi de İşkur'un il bazında yaptığı iş gücü talep anketleri. İstanbul ve Ankara'da iki meslek çok ön plana çıkıyor. İşverenlerin temininde güçlük çektiği meslekler. Bunları aslında söylediğimiz zaman belki çok daha iyi meslekler duymak istiyor kişiler, ama maalesef Ankara'da en çok ihtiyaç duyulan meslek dış lastik hazırlama işçisi. Belki çok bir şey uyanmıyor kafanızda.
Değil mi? Soğut
dış lastik
bir şey,
hazırlama
başta,
işçisi
evet,
ne demek
uyanmıyor
diye. Ama şuna baktığımız zaman şu. Yürüyen bir bantta üretilen lastiği paketleyip satışa hazır hale getiren kişi. Yani çok böyle yüksek beceri gerektirmeyen bir kişi. Fakat işverenler temininde güçlük çekiyor. İstanbul dedim ama İzmir'de ise meyve ve sebze ayıklayıcısı temininde güçlük çekilen meslek. Bu da yine yürüyen bir bantta üretilmiş sebzelerin ve meyvelerin poşetlenmesi noktasında ayrımı yapan, yani kabaklarla kabakları, havuçlarla havuçları aynı poşete yerleştiren
kişi. Bunun için
kişi.
Mesleki bir eğitim gerekiyor mu peki?
Bunun için aslında mesleki bir eğitim gerekiyor. Çünkü bu birazdan değineceğimiz noktada aslında burada devreye giriyor. Bu tip işlerde çalışanların mesleki eğitim aldıklarına dair belgelerin olması gerekiyor. Zaten sorun da burada devreye giriyor. Maalesef pek çok mesleği biz tanımlayamıyoruz. Tanımlayamadığımız için eğitimini veremiyoruz. Eğitimini veremediğimiz için bu nitelikte insanlar piyasada üretememiş oluyoruz. İşverenlerin de talepleri karşılanamıyor. Yani aslında eğitim sistemimizle ürettiğimiz işlerin nitelikleri örtüşmediği için az önce bahsettiğimiz oranlar ve bu bahsettiğimiz sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Bir nokta daha belki çok daha önemli. Herkes oğlum avukat olsun diyor. Yani hiçbir ailenin benim oğlum dış lastik hazırlama işçisi olsun dediğini duymuyoruz. Ama bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Yani avukatlar bazen işsiz kalabilirken dış lastik hazırlama işçileri daha yüksek ücretlerle iş bulabiliyor maalesef ülkemizde. Torba yasadaki düzenlemenin perspektifi aslında bundan biraz farklı. Çünkü yaşadığımız iki büyük iş kazası Soma ve Ermenek'ten sonra şöyle bir algı uyandı. Hem bürokraside hem toplumda. İşçilerin yeterli bilgi seviyesinde olmaması dolayısıyla iş kazalarında yaşanan artış ve iş kazası yaşandığında nasıl davranılacağının bilinmemesi. Önemli bir eksiklik olarak tespit edildi. Bu tespit doğru. Çünkü şu yakın zamanda yaşadığımız birkaç iş kazası gösterdi ki iş kazası olduğu anda kişilerin bilgi düzeyi, ne yapacaklarını bilmeleri, kaçış yönlerinin nerede olduğunu bilmeleri hayat kurtarıyor. Bu açıdan mesleki eğitimin zorunlu hale gelmesini olumlu olarak ifade etmek lazım. Ama şu an için kapsamı biraz dar tutuluyor. Yani İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun ifade ettiği tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında bir sınırlama var. Aslında bu yeterli bir sınırlama da sayılabilir şu aşamada. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden kasıt işte güvenlik sektörü, üretim yapılan sanayinin çok önemli bir bölümü, imalat sanayinin çok önemli bir bölümü çok tehlikeli sınıfta. Madenler çok tehlikeli sınıfta, inşaat çok tehlikeli sınıfta. Dolayısıyla bu sektörlerde çalışacak kişilerin mutlaka mesleki eğitim almış olmaları şartı var. Hatta bunu çok ciddi anlamda destekleyen bir idari para cezası da var. Belirlenen tarihten sonra, yani madde yasalaştıktan sonra 12 ay içerisinde mesleki eğitim alınmamış her bir çalışan için işveren 500 Türk lirası idari para cezası ile karşılaşacak. Yani 10 işçisi olan bir işverenin 5000 lira gibi bir idari para cezası ödemesi söz konusu olacak. Daha iyi bir düzenleme benim kendi fikrim. Bu zorunluluk getirilirken işverene bir de teşvik getiriliyor. Ve deniyor ki mesleki eğitim aldıracağınız işçilerin sınav parasının belli bir tarihe kadar tamamı, yani 31.12.2017'ye kadar tamamı, 31.12.2019'a kadar da yarısı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak deniyor. Bu şu yüzden önemli. Şu an aslında inşaat sektöründe çalışan pek çok sıva ustası, kalıpçı var. Fakat bu kişiler mesleki eğitim almamış, sahadan yetişmiş kişiler. Evet. Ve bu kişilerin büyük ihtimalle işverenler tarafından belirli kurslara gönderilmesi ve sonuçta sınava girmesi söz konusu olacak. Aslında tersinin olmasını bekleriz. Yani kişilerin kendisini sıvacı ustası olarak yetiştirmesini, bunu mesleki eğitimle tamamlamasını, hı-hı, ve iş gücü piyasasında iş aramaya başlamasını bekleriz. Fakat süreç bahsettiğimiz gibi farklı gelişmek zorunda kaldığı için böyle bir durum var. Ve bu durum işverenlerin de inisiyatif almasını gerektirecek. Dolayısıyla pek çok çalışan, şu an mevcut durumda işini yapmakta olan çalışanın mesleki kurslara sevk edilmesi, buradan sınava girmesi ve başarılı olması halinde ücretsiz olarak bu sertifikaya, daha doğrusu mesleki eğitim belgesine sahip olarak istihdamına devam etmesi söz konusu olacak.
Evet, mesleki eğitimden kasıt sadece lise eğitimi ya da belli bir örgün eğitimde alınacak eğitim değil. Aslında aynı zamanda belgeler, kurslar da bu mesleki eğitimden sayılıyor. Şu anki durumda ne tür belgeler almaları gerekiyor? Herhangi bir kurstan alınan belgeler kabul görüyor mu?
Şimdi burada mesleki eğitim kanununun ifade ettiği mesleki eğitimler var. Bunların tamamı geçerli. Bunun dışında mesleki yeterlilikler var. Bu mesleki yeterlilikler kapsamında tanımlanmış kurslara devam etmiş kişiler de mesleki, hı hı, eğitim belgesi almış kabul ediliyorlar. Aslında burada bir sorun çok ön plana çıkıyor. Özellikle inşaat sektöründe bu çok yaşanıyor. Mesleklerin Türkiye'de karşılığı bir tanımlaması çok zor. Yani örnek vermek gerekirse inşaat sektöründe hop hopçu denilen bir meslek tanımı var. Yani inşaat sahası içerisinde iş makinalarını yönlendiren kişi. Hı hı. Fakat bu kişinin mesleki eğitiminin tanımlaması yok. Yani mesleki eğitim nasıl verilecek bu kişiye? Temel iletişim teknikleri mi öğretilecek? Yoksa başka bir becerinin geliştirilmesi mi beklenecek? Bu tanımlanmış değil. Ve maalesef bu tanım sayısı artmadıkça sahada gerçekleştirilen işle mesleki eğitimin örtüşmemesi sorunu yaşanıyor. Bu noktada bazı mesleki örgütlerin yetkili kılınması söz konusu. Bu mesleki örgütler yetkili kılındıkları alanda iş tanımlarını geliştirecekler ve mesleki eğitimlerinin de verilmesini sağlayacaklar. Ancak bu şekilde sizin de söylediğiniz tam kapsamlı, yani kimin nereye başvuracağının açık olduğu bir düzenleme ortaya çıkmış olacak.
Evet.
Şöyle bir ilaveyi de yapmak isterim. Yani mesleki yeterlik kurumunun burada fonksiyonu çok önemli. Ülkemizde biraz hani kuruluşu geç gerçekleşse dahi meslek standartlarının belirlenmesinde önemli bir kuruluş olarak ön plana çıkıyor. Mesleki yeterlik kurumunun bu anlamda yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşlarının yapacağı sınavlar önemli bir şekilde belirleyici olacak.
Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekmek Olur Alın Teri programı dinliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Bugün mesleki eğitimi konuşuyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz sorularınızla ve önerilerinizle. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Evet, programımızın başında söylemiştik. Emekli teknik öğretmen Ahmet Özkan bizlerle beraber Alman mesleki eğitim sistemi üzerine konuşacağız. Sayın Özkan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden yardımcı doçent doktor Mehmet Merve Özaydın ve Okan Güray Bülbül de bizlerle beraber.
Memnun oldum.
Efendim, torba yasa tasarısında...
birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Torba yasa tasarısında bazı değişiklikler öngörülüyor. Türkiye'de mesleki eğitim zorunlu hale getirilecek. Avrupa'da uygulanan mesleki eğitim sistemleri içerisinde en gelişmiş ve en başarılı sistem olarak kabul ediliyor Alman mesleki eğitim sistemi. Biz de bu alanda bilgi almak istiyoruz. Mesleki eğitim alan öğrenciler hayatlarından memnunlar mı? Genel diploma ile mesleki diploma arasında bir herhangi bir farklılık, bir üstünlük var mıdır? Neler aktarırsınız efendim?
Şimdi efendim Almanya'da diğer ülkelere nazaran değişiklik şu da kaynaklanıyor. Almanya'da mesleki eğitim dual sistemle öğretiliyor, veriliyor. Dual sistem şöyle... Öğrenci ilk önce bir iş yeri buluyor kendisine çıraklık eğitimi için.
Evet.
Bu çıraklık eğitimi sırasında haftada en az bir, fakat bu ikiye kadar çıkıyor. 8 saatten 16 saat tatbiki, yani teori dersleri almak üzere mesleğine başlıyor.
Evet.
Ve bu meslek eğitimi 3,5'la mesleğine göre 3,5'la 4 yıl arasında sürüyor. Tabi temel eğitim aldıktan sonra temel eğitimde 9 ila 10 yıl arasında sürüyor.
Evet.
Yanlış mı anlattım? Şöyle anlatayım ben size o zaman. İlk önce temel eğitimi alıyor öğrenci. 9 veya 10 yıl arasında değişiyor bu.
Evet. Şimdi oldu.
Bunu aldıktan sonra bir mesela bir elektrik firmasına başvuruyor çırak olarak. Orada ilk önce tatbiki olarak, pratik olarak meslek öğrenmeye başlıyor. Haftada bir kere de meslek lise okuluna gelerek teori derslerine devam ediyor. 4. yılın sonunda sınavlara giriyor. Bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı ve odalar, sanayi odaları işbirliğiyle yapılıyor. Ve oradan çıkan kalfa oluyor.
Evet, bir nevi usta çırak ilişkisi mevcut aslında değil mi?
Evet efendim, bir olasılık böyle. Oradan mezun olanların, ama bütün kapılar açık tekrar. Belli bir sınavları verdikten sonra bunlar lise mezunu sayılabiliyorlar. Öğrendikleri dalda yüksek öğretim de görebiliyorlar.
Evet, peki başarılı bir sistem olduğu söyleniyor. Aksayan yönleri var mıdır?
Aksayan yönleri şöyle ki... aksiyon yerler şöyle, bir eğitim, meslek eğitimi her tarafta firmalara göre değiştiğine göre aynı kalitede olmayabiliyor.
Evet.
Bir firma çok güzel öğretiyor, bir firma öğretmiyor. Daha çok parası, adamı çalıştırmaya çalışıyor, ucuz iş gücü olarak çalıştırmaya çalışıyor elemanını. Öğretmek fazla bir şey öğretmiyor. Yani aradaki bir şey bu.
Evet, teorik pratik oranı da yine söylediğiniz gibi haftada bir gün teorik ders alıyorlar. Bunun dışında
haftada
da
iki de olabiliyor bu tabii.
İki de olabiliyor. Daha çok tatbike yönelik değil mi?
Evet efendim, evet.
Evet. Peki hangi alanlarda öğrenciler böyle bir eğitim alabiliyorlar?
Efendim 18, şu anda bizim okulumuzda 18 ayrı meslek vardı.
Hı hı.
Elektrikçilikten başlıyor, efendim fayans döşemeciliği, sıvacılık, berberlik, aşçı, servis elemanı, kasap, her şey, yani aklımıza gelebilecek her türlü meslek için bir eğitim alanı var.
Evet, İş tanımında Türkiye'de bazen sıkıntı olabiliyor bazı mesleklerde. Sayın Bülbül bu şekilde aktarmıştı. Örneğin iş araçlarına yön tayin eden hopçu denilen bir meslek olduğunu ama bunun tanımının çok zor olduğunu söylemişti. Almanya'da da bu tür meslekler var mı? Bu tür ayrımlara gidiliyor mu? Ve bu tür işlerin tanımı nasıl yapılıyor?
Vallahi tanımı zor meslekler muhakkak ki burada da mevcut.
Evet.
Bunların ki ya mesela elektrikçilikse ki elektrik tesisatçılığı, bobinajcılık bir belli bir meslek grubunun işine koyup ondan sonra ayrıştırıyorlar.
Evet. Evet.
Mesela o sizin biraz önce tanımını yaptığınız meslek inşaatçılığa giriyor. İlk önce bu arkadaşımızın bu mesleği yapan arkadaşın bir inşaat mesleği öğrenmesi lazım. Hı hı. İnşaat mesleğini öğrendikten sonra belli kurslarla oraya yönelmesi lazım.
Uzmanlaşıyor bir
nevi. Bu şekilde olabilir ancak.
Evet. Peki efendim istihdam şartları nasıldır? Mezun olduktan sonra öğrenciler rahat iş bulabiliyorlar mı?
Genelde tabii ki öğrendikleri mesleğe göre değişmesine rağmen iş bulabiliyorlar.
Hı hı.
Ve kazanç durumları tabii ki bayağı memnuniyet verici kendileri açısından.
Evet. Yani verilen emeği de değiyor aynı zamanda. Türkiye'de evet. Daha çok şöyle bir...
Almanya'da bakın şu anda işsizlik oranı %10 civarındadır. Bu %10 civarının %8'i mesleksiz işçilerdir.
Evet efendim. Türkiye'de şöyle bir eğilim var. Daha çok yüksek öğretime, üniversite eğitimine bir eğilim var. Almanya'da da bu mevcut mudur? Yoksa benim çocuğum diyelim ki lastikçi olacak diyen ebeveynler var mıdır?
Şimdi efendim demek ki Avrupa topluluğuna geçildikten sonra Avrupa Birliği'ne burada bu yönde değişmeler var. Almanya'da daha çok yüksek eğitime ama öğrenmiş olduğu meslek üzerine yüksek eğitime yönelme var.
Evet. İlerlene de biliyor aynı zamanda.
Yani Ahmet Hocam meslekte daha çok uzmanlaşarak yüksek öğretim programını tamamlama eğilimi var.
Tercih edilen alan odur. Fakat tabii ki Almanlar biliyorsunuz ki Avrupa'daki en gelişmiş bir akademik kariyere sahip bir ülkedir yani.
Evet. Yani meslek liselerinden, meslek okullarından mezun olan öğrencilerin toplumsal saygınlık ve statüleri var değil mi? Bizde ağırlıklı
tabii,
olarak Türkiye'de tabii, böyle tabii. Bir sorunumuz var. Bu da meslek...
Bu tabii birazcık da kazançla ilgili bir şey. Bu meslek sahibi insanlar üst düzeyde para kazanıyorlar. Bu yüzden de her tarafta daha çok saygınlık görüyorlar. Onu söylemek gerekiyor.
Evet, evet çok doğru.
Evet, Sayın Özkan çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?
Teşekkür ediyorum. Sizin sormak istediğiniz başka bir şey varsa cevap verebilirim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz size. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.
Evet, emekli teknik öğretmen Ahmet Özkan bizlerle beraberdi. Alman mesleki eğitim sistemi üzerine konuştuk. Yaklaşık 40 yıllık bir deneyim sahibi Sayın Özkan ve Almanya'daki durumu anlattı bizlere. Şimdi Almanya ile Türkiye'yi direkt olarak kıyaslamak belki doğru değil çeşitli parametreler açısından bakılacak olursa. Ama Türkiye'de neler değişebilir? Belki buradan örnekle neler söyleyebilirsiniz?
Evet. Gerçekten Ahmet Hocam'ın katkıları çok önemliydi. Söylediği de çok doğru. Almanya bu anlamda dual sistem olarak bilinen okul işletme işbirliğine dayanan eğitim modelinin dünyada en önemli, en başarılı temsilcisi. Avusturya, Slovakya, Macaristan gibi ülkeleri de bu grubun içerisine belki ilave edebiliriz. Zaten 3 meslek eğitimde dünyada 3 tane modelimiz var. Bir tanesi dual model, bir tanesi okul modeli dediğimiz Fransa ile daha çok ifade edilen eğitim sistemi içerisinde meslek eğitim sisteminde yapılandırıldığı ve daha çok devlet tarafından yapılandırıldığı sistem. Biz biraz daha buna yakınız. Bir de daha çok liberal rejimlerde karşımıza çıkan iş gücü piyasasını yani devletin çok müdahale olmadığı daha çok piyasanın eğitim ilişkilerini düzenlediği bir model var. Almanya'nın modelinin başarılı olduğunu veya dual modelin başarılı olduğunu bize söyleten birkaç unsur var. Bir tanesi şu, bütün dünyada genç işsizlik rakamları %15'lerle %50'ler 60'lar arasında değişirken bu dönemde bu ülkelerde az önce saydığım dual iş gücü dual modeli uygulayan ülkelerde %10'un altında kalması. Genç işsizlik rakamlarının. Bu çok önemli bir şey. Çünkü tamamen teori, yani mesleki eğitim tamamen teoriye dayalı bir eğitim olamaz. Mesleki eğitim teoriyle beraber işte pratiğin birlikte yapıldığı görüldüğü ve karşılıklı etkileşimin olduğu bir saha olmak zorundadır. Bu ülkelerde özel sektör mesleki eğitimin programlarını düzenler, programlarını değiştirir. Özel sektörde bu işi yapan ustabaşları, çalışanlar, uzmanlar öğrencilerle birebir çalıştıkları için sürekli onlara deneyimlerini ve tecrübelerini aktarırlar. Ve onlar iş gücü piyasasına gerçekten mezun olduğu zaman hazır işbaşı yapabilecek elemanlar olarak yetiştirilir. Öğrenciyi sadece teorik eğitimle okula sınırladığınız, okula bağladığınız zaman öğrenci gerçekten çalışma hayatına ilişkin şeylerin kimi zaman sadece görsellerini görerek işi yapmaya çalışıyor. Bu sefer işe girmek için müracaat ettiğinde işverenin şöyle bir eleştirisi oluyor. Yani sen iş başında bir eğitim yapmamışsın. Dolayısıyla benim seni uzun süre bir eğitmem gerekiyor. Bu da işveren için maliyet olduğu için işverenin kaçındığı bir durum oluyor. Biz de birazcık bu işin içerisine, yani mesleki eğitimin yeniden yapılanması işin içerisine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal yapılanması dışında odaların, meslek odalarının, sanayi odalarının, ticaret odalarının, sendikaların katılması zorunluluğu var. Ancak böyle birlikte bir sosyal diyalog mekanizması ile bu işi gerçekleştirme şansımız var. Yani sorumluluğu her taraf kendi üzerine düşen rolü sorumluluğu alarak mesleki eğitim sistemini yapılandırmamız gerekiyor. Aksi takdirde bugüne kadarki genel felsefe şu: devlet mesleki eğitim sistemini bir şekilde yapılandırsın, biz sonuçlarına bakalım. Yani bu anlayış Türkiye'de şu ana kadar marif işlerimiz içerisinde çözüm getirici bir noktaya bizi ulaştırmadı. Demek ki mesleki eğitim sisteminde taraflara düşen sorumluluklar var ve bu algıyı değiştirmeye ihtiyacımız var. Bir de önemli, çok önemli gördüğüm bir hususu ilave etmek istiyorum. O da şu: biraz toplumsal algıda mesleğe ve işe duyduğumuz, verdiğimiz anlam ve değeri yeniden düşünmemiz ve tartmamız gerekiyor. Yani işin iyisi veya kötüsü olmaz. Kazanç için, gelir getirmek için, ailesinin ve kendisinin yaşamını sürdürmek için elde edilen her gelir çok değerlidir, çok kutsaldır. Bu anlamda meslekleri sınırlamak, statüleriyle ilişkilendirilerek kimisini ikinci grupta, kimisini üst grupta görmek çok doğru bir şey değildir. Hangi mesleği yaptığınız değil, mesleği ne kadar iyi yaptığınız önemlidir. Yani işe verdiğiniz değer ve anlam önemlidir. Biz buna da meslek ahlakı dediğimiz kavram içerisinde bakıyoruz. Yani ben her zaman öğrencilerime derslerde de anlattığım bir şey var. İşini zamanında yapan, güzel yapan bir marangoz, işini yapmayan bir doktordan, hakimden, avukattan çok değerlidir. Dolayısıyla yarın bir ailenin çocuğu, ben işimi yapan, işime hakkını veren bir marangoz olacağım dediği zaman ailelerin bütün güçleriyle onun arkasında durması gerekir. Böyle bir algısal, toplumsal algı değişikliğine ihtiyacımız var.
Evet. Az bir vaktimiz kaldı ama birkaç dakikamız daha var. Sizin görüşlerinizi de alalım Sayın Bülbül.
Ben çok kısa iki şey ekleyeyim. Birincisi, mesleki eğitimin çalışanlara katkı noktasında ampirik çalışmalar şunu gösteriyor. Mesleki eğitim almış ve yaptığı mesleği lisanslandırmış kişilerin lisanslandırmamış kişilere oranla ücretlerinde %15'lik bir fark olduğu ampirik çalışmalarda ortaya koymuş bir durum. İkincisi, mesleki eğitimin bireylere, özellikle günümüzün iş gücü piyasasında çok büyük bir sorun olan güvencesizleştirmenin dışında bir kariyer sunduğunu görüyoruz. Mesleki eğitime tabi tutulmuş ve kendi yaptığı mesleği lisanslandırmış kişilerin emeklilik imkanlarına ve planlarına ulaşmak konusunda diğerlerine oranla çok daha başarılı olduğu ortaya konuyor. Günümüzde şu an tek bir işte başlayarak emekli olmak maalesef hayale girmeye başladı. En az mesela Danimarka'da 11 iş değiştirilerek emekli olunabiliyor en az. Ortalama bu seviyede. Tamam, Danimarka çok özel bir örnek. Geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk ama Türkiye'de de eğer çalışanlar yaptığı işi iyi yaparak mesleki eğitim belgesine sahip olurlarsa hem istihdam edilebilirliklerini hem çalışma sonrası hayatlarında bir sosyal güvenceye erişme imkanlarını arttırmış olacaklar. Mehmet Hocam'ın söylediği noktaya ek olması amacıyla şunu söylemek lazım belki. Evet, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının biraz daha inisiyatif alması gerekiyor burada ama başarılı örnekler de yok değil. Çimento sektöründe mesela açılmış bir mesleki eğitim var. Mesleki lise var. Doğrudan çimento sektörüne iş gücü yetiştiren ve çimento sektörünün ihtiyacı olduğu mesleklerde eleman üreten bir meslek lisesi var. Bu açıdan önemli. Bir de İntes'in bu konuda ciddi katkıları var. İnşaat sektöründe bu saydığımız zorlukları barındıran inşaat sektöründe meslek tanımlamalarının çok zor olduğu ve çok çeşitli mesleklerin bir arada çalıştığı bir şantiye alanında çalışmanın gerekli olduğu sektörde önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Ama tabii ki yeterli değil. Biraz daha özel sektörün de bu işe gönül vermesi ve kendi ihtiyacını karşılamaktan ziyade ülkenin mesleki eğitim politikasına katkı yapacak boyutta katkılar sunması gerekiyor.
Evet, bazı özel sektör işletmeleri eğitimi kendileri verebiliyorlar ya da eğitimi finanse edebiliyorlar. Böyle örnekler de var.
Evet, aslında bunu belki çok kısa vaktimiz kaldıysa evet, açmak kısa. Lazım. Günümüzün iş mahkemelerindeki tartışma konularından bir tanesi de bu. Yapılan eğitim masraflarının daha sonra çalışanlardan alınması. Yani artık bu noktaya geldik. Evet, işverenler bir eğitim veriyor, seminer masrafı yapıyor, seyahat masrafı yapıyor çalışanlarına. Ama belli bir süre eğer kalınmazsa bunları geri alıyor. Bu aslında mesleki eğitimin çok önemli olduğunu gösteren ikinci bir nokta.
Evet, bu arada Almanya'dan Aydın Küpeli bizlere ulaşmış ve şöyle bir eklemede bulunmuş. Burada örneğin bir marangoz işini yapar ama deneyim kazanınca da meslek okullarında eğitici olabilir. Yani saygını vardır demiş. Bunu da eklemiş olalım. Teşekkür ediyoruz Sayın Küpeli'ye. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden yardımcı doçent doktor Mehmet Merve Özaydın ve yine aynı bölümden program danışmanımız Okan Güray Bülbül bizlerle beraberdi. Haftaya yine bir başka konuyla karşınızda olacağız. O zamana dek esen kalın. Ekmek olur alın teri.